Yorumunu yapa geldiğim Eyüp kitabının 13. bölümüne geldik. Eyüp şimdi acılık dolu ve alaycı. Arkadaşları ona hiç yardımcı olmuyorlar ve Tanrı'ya direkt olarak başvurmanın özlemini çekiyor. İşte gözlerim her şeyi gördü. Kulağım duydu, anladı. Sizin bildiğinizi ben de biliyorum. Sizden aşağı kalmam diyor 13. bölümün ilk iki ayetinde. Arkadaşlarının kendisine anlattığı bütün gerçekleri biliyor Eyüp. Ona daha önce bilmediği yeni bir şey söylemediler. Bu nedenle de ona bir yardımları dokunmadı. Ama ben her şeye gücü yetenle konuşmak, davamı Tanrı'yla tartışmak istiyorum diyor 3. ayette. Eyüp arkadaşlarını es geçip direkt olarak Tanrı'ya başvurmak istiyor. Eyüp Tanrı'yla konuşmak istiyor. Ah keşke orada Eyüp'e Tanrı'nın merhameti ve inayetinden, onun lütfundan, kayrasından ve kendisine nasıl yardım etmek istediğinden söz edecek biri olsaydı. Sizlerse yalan düzüyorsunuz, hepiniz değersiz hekimlersiniz diyor Eyüp 13 ayet 4'te. Arkadaşlarının onun durumunu anlamadıklarını ve ona yardımcı olmadıklarını tekrar ediyor. Hastası şeker hastası olup da ona akciğerlerinin alınması gerektiğini söyleyen bir doktor gibidiler. Onun durumunu hiç anlamıyorlar. Keşke büsbütün sussanız diyor. Sizin için bilgelik olurdu 5. ayet. Onlara yapabilecekleri en iyi şeyin sessiz durmak, susmak olduklarını söylemişti. Bunun söyledikleri sözlerden daha akıllıca olacağını söylemişti. 6 ve 7. ayetlerde şimdi davamı dinleyin. Yakınmama kulak verin. Tanrı adına haksızlık mı edeceksiniz? Onun adına yalan mı söyleyeceksiniz? Onlara gerçekten cevap veriyor. Kendisini korkunç bir günah işlemekle suçladıklarını ve Tanrı'nın kendisini yargılamakta olduğunu söylediklerini ve Tanrı adına yanlış konuştuklarını söylüyor. Tanrı'yı gerektiği gibi temsil etmiyorlar. Eyüp, onların Tanrı'nın direkt temsilcileri olmadıklarını biliyor. Eğer Eyüp'ü kendisini gerçekte olduğu gibi görebileceği bir noktaya getirselerdi, Eyüp'e yardımcı olacaklardı. Bunun yerine Eyüp'ü kendini savunduğu bir konuma koymuşlardı. Bunun sonucu olarak da kendini çok iyi savunuyor. Bütün bunlar Tanrı'yı kötü gösteriyor. Sanki bütün bu olaylarda suçlanması gereken kişi Tanrı'ymış gibi oluyor. Onun tarafını mı tutacaksınız? Tanrı'nın davasını mı savunacaksınız? Sizi sorguya çekerse iyi mi olur? İnsanları kandırdığınız gibi onu da mı kandıracaksınız? Gizlice onun tarafını tutarsanız kuşkusuz sizi azarlar diyor 8-10 ayetler arasında. Eyüp, Tanrı'nın kendisini yanlış temsil ettiklerinden ötürü onları yargılayacağını söylüyor. Onun görkemi sizi yıldırmaz mı? Dehşeti üzerinize düşmez mi? Anlattıklarınız kül kadar değersizdir, savunduklarınızsa çamurdan farksız. Susun, bırakın ben konuşayım. Başıma ne gelirse gelsin, hayatım tehlikeye girecekse girsin, canım zora düşecekse düşsün. Eyüp 13-11-14 ayetler arası. Bütün bunların ortasında Eyüp'ün imanı bozulmamış olarak devam ediyor. Birazdan da göreceğimiz gibi artık kendisi için birer yabancı olmuş olan arkadaşlarının saldırılarını yaşıyor. Beni öldürecek umudum kalmadı. Hiç olmazsa yürüdüğüm yolun doğruluğunu yüzüne karşı savunayım. 15. ayet. Bu Eyüp'ün büyük iman bildirisidir. Eyüp'ün arkadaşları onu ahlaksız ilişkilerde bulunmak, dürüst olmama ya da başka bir bedensel günahla suçluyorlardı. Eyüp bu tür şeyden suçlu değil. Ama burada sorununun kökünü görmeye başlıyoruz. Eyüp Tanrı'nın huzuruna gidip kendini orada savunacağını söylüyor. Değerli dostum, kendinizi savunmak için Tanrı'nın huzuruna çıktığınız an davanızı kaybedersiniz. Tanrı'nın önünde durduğunuzda sadece suçlu olduğunuzu itiraf edebilirsiniz. Çünkü o sizi tanır. Tanrı'nın huzuruna sizi akıllıca bir manevrayla suçlandığınız şeyden kurtaracak bir avukatla çıkamazsınız. Hiçbir avukat Tanrı'nın herkesin günah işleyip Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığı, doğru olan birinin, bir tek kişinin bile olmadığı ve günah işleyen canın öleceği bildirisini geçersiz kılamaz. Tanrı bu gerçeği değiştirmez. Hiçbir akıllı, değerli dostum, avukat sizi bundan kurtaramaz. Yumuşak yürekli ve yumuşak kafalı bir hakimin karşısına çıkmayacaksınız. Ahlaksal yönetici olan bu evrenin Tanrısı önüne çıkacaksınız. Kimse onun önünde kendini savunamaz. Yapılacak tek şey onun huzuruna çıkıp suçlu olduğunuzu itiraf edip kendinizi onun merhametine terk etmektir. Tanrı'nın bir merhamet tahtı olduğunu göreceksiniz. Merhamet tahtı olmasının nedeni üzerinde İsa Mesih'in kanının bulunmasıdır. Mesih sizin günahınızın bedelini ödemiştir. Dostum, bu cezadan kurtulabilmenizin tek yoludur. Eyüp'ün kendisini Tanrı'nın önünde temsil edecek ve onun önünde kendi kendini savunmaktan kurtaracak birine çok ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Birisinin ona kendisini Tanrı'nın merhametine terk edebileceğini göstermesi gerekmektedir. Gördüğünüz gibi bu kitapta bizim için çok büyük bir mesaj vardır. Aslında bu benim kurtuluşum olacak diyor Eyüp 13:16'da. Çünkü tanrısız bir adam onun karşısına çıkamaz. Bu adamın ruhuna ışık hüzmeleri yansıyor. Kurtuluşum o olacak diyor. Bu arada Tanrı'nın bizim kurtuluşumuz olduğunun, İncil'in olduğu kadar eski antlaşmanın da öğretisi olduğuna dikkat edin. Davut peygamber bu gerçeği sık sık kullanmış ve buna sarılmıştır. Çünkü Davut büyük bir günah işlemişti. Tabii ki günah içinde yaşamadı ama bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. Tek kayam, tek kurtuluşum, kalem odur. Asla sarsılmam diye yazmıştı Davut peygamber Mezmur 62 ayet 2'de. Kurtuluş cebinizde gezdirip de kaybedebileceğiniz bir madeni para gibi değildir. Kurtuluş Tanrı'nın ta kendisidir. Bugün kurtuluş İsa Mesih'tir. Ya ona sahipsiniz ya da ona sahip değilsiniz. İkisinin orta yolu yoktur. Ya ona sahipsiniz ya değilsiniz. Ya ona güveniyorsunuz ya güvenmiyorsunuz. Ya kurtuldunuz ya kurtulmadınız. Bu kadar basit. Başka bir alternatif yoktur dostlarım. Ya bir tarafta duruyorsunuz ya da öbür tarafta. Ya ona inanıyorsunuz ya da ona karşısınız. Başka, dediğim gibi, hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur diyor Haberciler İşleri 4:12'de. O insanlık için tek kurtuluş yoludur. Büyük bir olasılıkla İbrahim, İshak ve Yakup gibi ataların zamanında yaşamış olan Eyüp'ün bir ışık hüzmesine sahip oluşu harikuledir. 13. bölümün 17 ve 18. ayetlerinde sözlerimi iyi dinleyin diyor. Kulaklarınıza küpe olsun söyleyeceklerim. Şimdi davamı hazırladım. Haklı çıkacağımı biliyorum. Eyüp beni dinleyin diyor. Eyüp Tanrı'nın önünde çok iyi bir davası olduğunu düşünüyor. Aklanacağını bildiğini söylüyor ama aklanmayı kendisi için sağlayan birisini temel alarak yapmıyor. Günümüzde ben Tanrı'nın önüne çıkmaktan korkmam. Yaptığım iyi işlerle onun önünde durabilirim diyen insanlar vardır. Onlara bir haberim var. Onlar Tanrı'nın önünde zaten suçlanmışlardır. Dostum, hepimiz günahlıyız. Tanrı'ya karşı asilik içerisinde olan bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü yüreklerimiz kötü. Hiçbirimiz Tanrı'nın bizleri yeryüzündeki programında istemesine yetecek kadar önemli değiliz. Biz olmadan da çok güzel bir şekilde işlerini yürütebilir. Ama Tanrı'ya şükür ki bizleri seviyor ve bizlerin aklanmamız için bir yol açtı. Hakim bize merhamet etti ve cezamızın bedelini ödemek için oğlunu gönderdi. Bizi doğru sayabilmesinin nedeni budur. Bizi doğrulukla donatabilmesinin nedeni budur. Kim suçlayacak beni? Biri varsa susar, son soluğumu veririm diyor 19. ayette. Bu ilginç. Başlangıçta Eyüp ölmek istediğini söylemişti. Hiç doğmamış olmayı dilemişti. Şimdi eğer susarsa son soluğunu vereceğini söylüyor. Peki Eyüp, eğer ölmek istiyorsan neden susmuyorsun? Bunu yapmadığını göreceksiniz. Konuşacak. Küçük adamlar hep böyledir. Hepimizin söyleyecek bir sürü şeyimiz vardır. 20-22 ayetler arasında, yani Eyüp 13. bölümün 20-22 ayetler arasında söylediği sözler şu. Yalnız şu iki şeyi lütfet Tanrım. O zaman kendimi senden gizlemeyeceğim. Elini üstümden çek ve dehşetinle beni yıldırma. Sonra beni çağır, yanıtlayayım. Ya da bırak ben konuşayım, sen yanıtla. Eyüp korkmuş bir adamdır. Tanrı'ya ne yapması gerektiğini söylüyor. Korkarım, birçoğumuz bunu yapıyoruz. Birçok insanın yanıtlanmamış duaları olduğunu duyuyorum. Hayır, yanıtlanmamış dualar yoktur değerli dostum. Hiçbir dua yanıtsız değildir. Tanrı duaya her zaman yanıt verir. Ve birçok kereler Tanrı'nın yanıtı hayırdır. Ama biz bunu duymak istemiyoruz. Biz bunu görmek istemiyoruz. Hiç olmasa benim dualarımın çoğuna hayır demiştir Rab. Bu bir yanıttır. Ettiğimiz duaların çoğunun gerçekte Tanrı'ya emirler vermek olduğunu kabul etmeliyiz. Evet, biz duada Tanrı'ya emirler veriyoruz. Bana onu ver, bunu ver ya da şunu gerçekleştir, bunu gerçekleştir. Bizler yüksek rütbeli bir komutanın arka sıralardaki bir erle konuştuğu gibi dua ederiz. Şunu yap ya da şunu şu şekilde yap deriz. Ama Tanrı bu şekilde hareket bile etmez. Eyüp Tanrı'ya durumu nasıl ele alması gerektiğini söylüyor. Ama Tanrı, ben senin planına göre hareket etmiyorum ve etmeyeceğim. Benim bir planım var diyor Tanrı ve senin yaşamında onu gerçekleştireceğim. Bir keresinde üniversiteli birkaç Mesih imanlısı öğrenciyle konuşma ayrıcalığına kavuşmuştum. Ve bu gençlerin dua hakkındaki tartışmalarından bazılarını duymak beni şaşırtmıştı. Dua etmenin ne yararı var? Çünkü Tanrı'yı değiştiremezsiniz diyorlardı. Duaya ihtiyaç olmadığını söylüyorlardı. Bu bana Eyüp'ün buradaki durumunu hatırlattı. Onların dua düşüncesi, çağrılarına koşup istediklerini yapması gerekenin Tanrı olduğuydu. Öyle düşünüyorlardı. Ben dua ettiğimde Tanrı hemen benim bu çağrıma koşup bana yanıt versin. Onlara duanın amacının Tanrı'yı değiştirmek olmadığını açıklamaya çalıştım. Bu düşünceyi nereden edindik? Dua ederek Tanrı'yı değiştirebileceğimizi mi sanıyoruz? Tanrı planını zaten yapmıştır ve bütün bilgelere sahiptir. Her hikmete sahiptir. Ona dualarımızda kendisinin zaten bilmediği bir şeyi de söylemiyoruz ki, söyleyemeyiz de. Duanın esas amacı nedir biliyor musunuz? Kendimizi değiştirmektir. Dua bizi değiştirir. Dua bizi Tanrı'nın isteğine koyar. Sık sık dua durumları değiştirir diyen küçük bir özdeyiş görürüz. Sanıyorum bu kısmen doğrudur. Bence dua durumları değiştirir ama önemli olan şey duanın bizi değiştirmesidir dostum. Dua bizi Tanrı'nın isteğini yapmaya getirir. Tanrı sizin emrinizde olan biri değildir. Onu çağırıp sizin için bir mesaj iletmesini isteyebileceğiniz fikrine kapılmayın. Eyüp'ün burada Tanrı'ya yaptırmaya çalıştığı buydu. Eyüp'ü suçlayan bir parmak uzatmıyorum. Çünkü ben de aynı şeyi yaptım. Suçlarım, günahlarım ne kadar diyor Eyüp 13-23-25 ayetler arasında. Bana suçumu, günahımı göster. Niçin yüzünü gizliyorsun? Beni düşman gibi görüyorsun. Rüzgarın sürüklediği yaprağa dönmüşüm. Beni mi korkutacaksın? Kuru samanı mı kovalayacaksın? Doğrusunu isterseniz Eyüp Tanrı'dan kendisine planlarını bildirip durumu açıklamasını istiyor. İstediği bu. Ne kadar günahı ve kötülüğü olduğunu bilmek istiyor. Ki neden kendisine bu şekilde davranıldığını anlasın. Üzerine basılan ve oradan oraya sürüklenen kuru bir yaprak gibi olduğunu söylüyor. Sonra 27 ve 28. ayetlerde ayaklarımı tomruğa vuruyor diyor. Yollarımı gözetliyor. İzimi sürüyorsun. Oysa insan telef olmuş, çürük bir şey, güve yemiş giysi gibidir. Eyüp çürüyüp gitmekte olduğunu düşünüyor. Çektiği acılar için hiçbir amaç gütmüyor. Eyüp 14. bölümün 1. ayetinde insanı kadın doğurur, günleri sayılı ve sıkıntı doludur diyor. Bu aslında Eyüp'ün ölüm hakkındaki ağıtıdır. Bu sözden daha doğru bir şey yoktur. Sıkıntı insanlığın ortak özelliğidir. Hepimiz sıkıntılar çektik ve çekiyoruz. Elifaz'ın söylediği gibi insan sıkıntı için doğar. Yukarı uçuşan kıvılcımlar gibi. Sıkıntı bütün insanlığın anladığı bir dildir değerli dostum. Sonra ikinci ayette çiçek açıp solar, gölge gibi kaçar durmaz. Eyüp ölümün kaçınılmaz olduğunu ve hepimizin bu dünyadan ayrılmamız gerektiğini söylüyor. Yaşam bir gölge gibidir. Güneş battığında gölgeye ne olur? Yok olur. Üçüncü ayet, gözlerini böyle birine mi dikiyorsun? Yargılamak için onu önüne çağırıyorsun. Benim hayatım da kesilmiş bir çiçek ya da yok olan bir gölge gibidir ama buna karşın Tanrı beni görür ve benimle ilgilenir. Temizi kirliden kim çıkarabilir? Hiç kimse diyor Eyüp 14. bölümün 4. ayetinde. Bundan sonra sözlerine büyük bir gerçeği dile getirerek devam eder Eyüp. Hepimiz günahkar olarak doğduk. Davut peygamber de nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde anam bana hamile kaldı demiştir Mezmur 51:5'te. Günahlı bir anne ve günahlı babanın çocukları olarak nasıl olur da herhangi birimiz günahsız bir yaratık olabiliriz? Temizi kirliden kim çıkarabilir? Değerli dostum, bu evrensel bir kuraldır. 5. ayette, madem insanın günleri belirlenmiş, aylarının sayısı senin yanında belli, sınırı koymuşsun, öte geçemez. Eyüp bir insan olarak etrafına bir sınır koyulmuş olduğunu söylüyor. Davut da ölüm gölgesi vadisinden geçsem bile yazmıştır Mezmur 23 ayet 4'te. Ölüm döşeğinden mi söz ediyordu? Hayır, doğduğumuz andan itibaren hayata başladığımızda ölüm gölgesinin üzerimizde olduğu ve gitgide darlaşıp sonunda ölüme götüren derin bir vadiden geçiyoruz. Bizler her zaman ölüm gölgesi vadisinde yaşıyoruz. Birisi bunu şöyle söylemişti. Bize yaşam verdiği andan itibaren yaşamı bizden almaya başlar. Oysa bir ağaç için umut vardır. Kesilse yine sürgün verir. Filizleri eksilmez. Kütüğü yerde, toprakta ölse bile su kokusu alır almaz filizlenir. Bir fidan gibi dal budak salar. İnsan ise ölüp yok olur. Son soluğunu verir, her şey biter. Eyüp 14, 7-10 ayetler arası. İnsan burada büyük bir başarı kazanabilir bu dünyada, bu evrende. Ünlü biri olabilir ve sonra da gider. Nerededir? Etrafta onun adına dikilmiş birçok anıt bulunabilir. Belki bir iki sokağa onun adı bile verilmiş olabilir. Peki bunların ona ne yararı var? Ne değeri var? Hiç. Eyüp bunu vurguluyor burada. Burada Eyüp'ün imanını gösteren bir şey görüyoruz. İnsan ölürse dirilir mi? Serbest kalacağım gün gelinceye dek ağır görevli olduğum günler boyunca beklerdim. Sen çağırırdın, ben sana yanıt verirdim. Ellerinle yaptığın yaratığı özlerdin diyor Eyüp 14-15. Ayetlerde. Bu insan için her zaman büyük bir soru olmuştur. İnsan ölürse dirilir mi? Eyüp ölümde bile Tanrı'nın kendisini çağıracağını ve kendisinin de bu çağrıya yanıt vereceğini biliyor. Öldüğümüzde Tanrı'nın bizimle işi bitmez. Ölüm her şeyin sonu değildir. Daha sonra Eyüp'ün, oysa ben kurtarıcımın yaşadığını biliyorum, sonunda yeryüzüne dikilecektir. Derim yok olduktan sonra etim olmadan Tanrı'yı göreceğim ya da bedenimle Tanrı'yı göreceğim diyor Eyüp. Ben onu göreceğim kendi gözlerimle, başkası değil. Yüreğim sevinçten bayılmakta, bağrımda dediğini işiteceğiz Eyüp 19'da. Bu bölümün tamamı ölüm üzerine çok güzel bir ağıttır. tamamını okumanızı öneriyorum.